Ayrım 31, sayfa 252. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı, Soner Yalçın. Epitemik cemaat. İlk söz, bilim sosyolojisi üzerine çalışmış karşı mahalleden bir akademisyende. Tarih 3 Ekim 1991, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümündeki doktora jürisinin karşısında bir akademisyen var, Hüsamettin Arslan. Sunduğu doktora tezi sonra kitap oldu. Epistemik Cemaat Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi. Arslan'ın doçentlik tezi şuydu: yöntemi aşan bilim, kurtarıcı ve kutsal bilim anlayışına reddiye. Kitap yaptığı doktor tezinin ön sözünde şunu yazdı: bu bir bilimsel bilginin sosyolojisi çerçevesinde entelektüel denemedir. Türkiye'de müfredat programlarına ve devletin resmi ideolojisine içeriğini armağan eden, yani dayatan bir bilim anlayışının eleştirisidir. Elinizdeki metin bilime değil, onun egemen kavranış biçimine, bilime değil, bilimle ilgili egemen bilim ideolojisine muhaliftir. Şunu tahmin etmek zor değil. Bilimsel bilgi nedir? Bilimsellik adı altında inşa edilen yöntemler nedir? Sorgulamasını yapan herkes bu ülkede hışma uğrar. Saklı seçilmişler ve kara kutu kitaplarım da başıma geldi. Bu konuda çok yazdım, tekrarlamayacağım. Karşı çıkanların ama bu bilim dışında tek lafları olmadı. Ezberlemek bilmek değil, farkında değiller, neyse. Hüsamettin Arslan akademik yaşamı boyunca bu bilim dayatmasını sorguladı. Bilim sosyolojisi üzerine çalıştı. Batı aydınlanma ideolojisi sorgulanamaz denilen buyurgan bir otoriter bilim dayattı insanlara. Bu egemen bilim ideolojisine eleştiriyi ancak gericiler, yobazlar, bilim dışı insanlar getirebilirdi. Bu iddianın sahibi ise epistemik bilgi cemaatiydi. Bunlar antidemokrattı. Farklı olana ve çeşitliliğe tahammülleri yoktu. Böylece ayrılık hegemonyası sardı dört yana. İnsanoğlunun binlerce yıllık kadim bilgileri ve gelenekleri, yani laboratuvar alanına sokulmak istenmeyenler bilimsel değildi. Peşinen doğru kabul edilen bilimin yöntemi bile tartışılamaz sayıldı. Böyle böyle tek düzelik hakim kılındı. Sağcılaştırılan İslam ve düşünemeyen sol da bundan nasibini aldı. Bilim yöntemini kapitalizmden bağımsız olup olmadığını bile sorgulamadılar. Toptan kabul ettiler. Yönteme karşı çıkanları bilim düşmanı ilan ettiler. Hele hele genellikle doğa bilimleriyle anılan pozitivist yöntem sosyal siyasal bilimlere uygulanınca sol bilimle aldatıldı. Sol görüş sıkıştığı bu toptancı kaba hegemonik anlayıştan nasıl kurtulacak? Zor. Tek yönlü kavrama yöntemi solu sağcılaştırdı. Kaba bir pozitivist çember içinde dönüp duruyor. Peki akademik yaşamı boyunca bilim sosyolojisi üzerine entelektüel sorgulama yapan Arslan'a sağcı diyebilir miyiz? Asıl mandacılık. Bakınız, Batı'nın her dayattığını sorgusuz kabul etmek modern mandacılıktır. Sol Atatürk'ü bile anlamadı. İşin özünde kolayı ve kolaycılığı seven, cüreti ve kibri bol yazar ile okur yaratıldı. Yeni yazar türü bilmeye, öğrenmeye çalışmıyor. Kelime oyunlarıyla ezberi tekrarlayarak kolay yolu seçiyor. Çünkü yüzeyde kalıp çoğunluğa uymak kolay. Tıpkı papağan gibi yapılan tekrarlar size hep ödül ya da alkış olarak dönüyor. Kurnazca akıl yürütme tembelliği zamanla ahmaklığa sebep oluyor. Oysa yazar kolay okuyucusu avcısı değil, okuyucusunu zorlayandır. Ve yazı yazmak eylem yapmaktır. Eylem muhalif harekettir, çubuğu tersine bükmedir. Bunun için tek ihtiyaç teoridir. Kuram olmazsa pratik yaşamda savrulunur, kaybolunur. Kaybolmak sürüye katılmaktır. Sürü olmak sorunun, sorgunun, çözümlemenin, yani aklın ölmesidir. Sığ bir idari-i maslahatçılıktır. Gerçek derindedir. Atıldığı kuyunun dibinden çıkarılmayı bekler. Bulmak ve çıkarmak güç, yürek, çalışkanlık ister. Bu nedenle aydın arayan, bulan, tepki gösterendir. Dolayısıyla yalnızlığı göğüsleyebilen düşün insanıdır. Bugün en büyük sıkıntımız yalnızlıktan korkan aydının ölümüdür. Aydın bugün lakırtı lincinden çekinip her dayatılanı sorgulamaya korkuyor. Ahlaki bağımsızlığını koruyamayan Aydın'ın her zaman dar görüşlülüğün sığlığına kayma tehlikesi vardır maalesef. Biliyoruz ki ülkemizde değer enflasyonu yaşanıyor. Aydınımızı koruma altına almaya mecburuz. Yoksa kör bir nefretin ve insafsızlığın özgürlük ile yaşama sevincini yok etmesine boyun eğmiş oluruz. Her daim yazdığımda okuyucunun büyük tepkisini aldığım kişilerin başında Alev Alatlı gelir. Alev Alatlı'yı tanır mısınız? Dedi, söyledi, bu eylemler dışında yazdı, üzerine değerlendirmemiz yok. Düşünsel çöldeyiz, bir damla suya muhtacız ve vaha beğenmiyoruz. Maalesef hiçbir şeyin önünü arkasını görme çabasını göstermeyen, kusuru hep ötekinde arayan cehalet var karşımızda. Vasatlık, Alev Alatlı'yı yazdıkları üzerinden değerlendirmiyor, okumuyor çünkü. Oysa doğurmak ne zorlu bir süreçtir, can acıtır. Kendisi ve ülkesi gerçeğini arayan Alatlı yazmadan önce çok topladı. ODTÜ'de ekonomi iktisat okudu. Dünyanın önemli işletme fakültesine sahip Vanderbilt Üniversitesi'nde kalkınma iktisadı ve ekonometri üzerine master yaptı. Ivy League içindeki Dartmouth College'da felsefe ve teoloji alanında doktora çalıştı. ABD'de öğretim üyeliği yaptı. İlahiyat ve medeniyet üzerine yoğunlaştı. Solcu 68 kuşağı eylemlerine katıldı. Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev yaptı. Kahire'de din çalışmalarını sürdürdü. ABD'de bu kez Kaliforniya Üniversitesi'nde dilin psikoloji alanında etkileri üzerine araştırmalar yaptı. Berkeley Üniversitesi projesinde yer aldı. Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştı. Yalçın Küçük'ten Aziz Nesin'e solcu aydınların kurduğu Türk Yazarlar Kooperatifi Yazgo'da başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Sonra bilgisini ülkesine vermeyi görev bildi. Fikri ve vicdanı hür Alev Alatlı, yaşadığımız kuraklık döneminin verimli aydını oldu. Yazdıklarında önceliği büyük yalanlarla yabancılaştırılan sol ve sağın ülkeden kopukluğuna verdi. Batılılaşma ezberini yıkmak istedi, sahici yerliliği savundu. Ülkenin kronikleşmiş toplumsal sorunlarına fil dişi kuleden değil, içeriden, samimi tahlil çabasına girişti. Orada Kimse Var mı? Serinin ilkini 1992'de yazdı. Viva la Muerte, İspanyol faşistlerin iç savaşta ölümü yücelten sözünden yola çıkarak emanet kafa sol popülizmin göstermelik ölü seviciliği metiyelerini eleştirdi. Ki bu 1986'da yazdığı Aydın Despotizmi çalışmasını edebiyata dönüştürmesiydi. Alatlı, "Vallahi kurda yedirdim beni" isimli kitabında sol ile siyasal Kürtçülük ilişkisini ele aldı. Solcu lümpen Kürtçülük üzerinden arada kalmışlığı anlattı. Bizi terör değil, paçozluk dağıtacak. Sonra yazdığı "Okey Musti, Türkiye tamamdır" isimli kitapta ülkücü hareketin nereden nereye dönüştüğünü yazdı. Serinin son romanını yıllar sonra 2013'te kaleme aldı. Beyaz Türkler küstü. Kimine yöntemi sert gelebilir çünkü döverek öğretmeye çalıştı. Kalemi anahtar olan Alatlı tükenmeyen enerjisiyle sorunların kaynağı her kapıyı açmak istedi. İki kitaplık Schrödinger'in kedisi romanlarında yeni dünya düzeni tarikatına yenik düşmüş Türkiye'yi anlattı. Üç kitaplık Aydınlanma Değil Merhamet, Dünya Nöbeti, Ey Unem, Ey Unem dizisiyle Rusya ve Türkiye'nin ortak batılılaşma sorunlarını ele alan Gogol'ün izinde kitaplarını yazdı. Alatlı Avrasyacıydı. Dört ciltlik Batı'ya yön veren metinler ile beş ciltlik bize yön veren metinler serileri okullarda ders olarak okutulacak nitelikte. Hangi eserini hatırlatayım? Fesübhanallah ve Hafazanallah ile Kadere Karşı Koyma AŞ kitaplarını köşemde yazdım. Hakaretlere maruz kaldım, anlıyorum aslında. Öğrenme alışkanlıklarımızı değiştirmek kolay olmuyor. Bireysel idrak bugünden yarına oluşmuyor. Sistemleştirilmiş malumatı kılçıklarından ayırmak sabır, gerçeğe ulaşmak cesaret ve zaman istiyor tespitinde bulundu put kırıcı Alatlı. Bilin ki çözümü olmayan mesele olmaz. Mesele varsa çözüm mutlaka vardır. Mesele, meseleyi tanımak. Teşhisi doğru koyarsanız mutlaka çözersiniz. Farklı pencerelerden bakmayı öğrenmeli, meseleyi onu oluşturan düşünce biçimlerinizi kullanarak çözemeyeceğinizi idrak etmelisiniz. Başına gelenleri biliyor da Alatlı. Bu toplumda biliyor olmak mutlak surette bir haksızlığa maruz kalmak demektir. Çünkü bilgi borçlandırır, anlamak zorunda bırakır. Cahil acıma duygusu uyandırır, yıkıcılığı bağışlanır. Bu onların lüksüdür. Alev Alatlı sağcı mı solcu mu? Ah ah, bunu sorar hale geldik. Ebu Zer sağcı mı? Zalim Muaviye'nin sömürü ve lüks düşkünü yönetimine isyan ettiği için Rebeze çölüne sürülen sahabe Ebu Zer Gifari'ye sağcı diyebilir misiniz? Adı Cundup bin Cünade bin Segan. Tam doğum tarihi bilinmiyor. Lakabı Zer, yani altın. Zenginlik ve servet demek. Oysa Ebu Zer çobandı. Yeni dini ve peygamberini daha yakından tanımak için Mekke'ye gitti. Hazreti Ali'nin evinde misafir oldu ve Hazreti Muhammed ile tanıştı, iman etti. Ebu Zer ilk muhacir Müslümanlardandı. Tarihçi Taberi'ye göre Ebu Zer İslam'ı kabul eden 4. ya da 5. kişiydi. Hazreti Muhammed'den Abdullah adını aldı. Beni Gifar kabilesi de 629 yılında Müslüman oldu. Bir yıl sonra yaklaşık 1000 kişiyle Halid bin Velid'in komutanlığında Huneyn Taif seferine katıldı. Bizans'a karşı yapılan Tebük Savaşı'nda bulundu. Ebu Zer İslamiyet'in ilk savaşlarında hep vardı. Onun için Hazreti Osman'ın iktidarına kadar hiçbir sorun yoktu. İcraatlarından rahatsızlık duymaya başladı ve bunu yüksek sesle dile getirdi. Zenginlikleri biriktirenlere cehennem ateşini vaat eden Kur'an'dan ayetler okudu. Ne zaman yoksulluk bir kapıdan girerse din başka bir kapıdan çıkıp gider. Ebu Zer gittikçe yoksullaşan halkın ve adaletin sesi oldu. İlk sahabelerden olduğu için halk tarafından çok saygı görüyordu. Ebu Zer inatla soruyordu. Neden Halife Osman ipek giyiyor? Neden Darülhilafede en leziz yemeklerle donatılmış sofralar kuruluyor? Neden hilafet şurasında yer alan Zübeyr'in her gün çalışarak kazandıklarını ona getiren tam 1000 kölesi var? Ebu Zer Hazreti Muhammed'in yaşamından örnekler veriyordu. Aylar geçiyordu ki peygamberin evinde yemek ateşi yanmıyordu. Peygamberin evinde yemek çoğunlukla su ve hurmaydı. O kendini açlıkla imtihan ediyordu ve çoğunlukla açlığa dayanmak için karnına taş bağlıyordu. Giyimi, yiyeceği ve mütevazı eviyle biz Suffa ehline teselli veriyordu. Yersizdik, çoğu zaman açtık, içimizden bir grup her gece onunla yemek yerdi. Ne zaman evinde yemek pişirilse bizi misafir ederdi. Arpa unu ve hurmayla yapılan bir yemekti bu. Ya peygamberin evi? Hazreti Muhammed külliyenin yapımında kendisi de çalıştı. Hurma kütüklerinden sütunları, hurma dallarından çatısı, taşlardan duvarları vardı. Hemen bitişiğindeki ev bölümü, bugün kabirdir, kerpiçtendi. Evin suffa denilen bölümü eğitime ve yoksullara ayrılmıştı. Bir dönümlük ev arazisinin 35 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde taş temel üzerine pişirilmemiş kerpiçten örtülü duvarları vardı. Batıda Bab-ı Rahme, doğuda Bab-ı Cibril ve güneyde Bab-ı Cenubi olarak 3 kapısı bulunuyordu. Minik odaların tavanı elin değdiği yükseklikteydi. Damları topraktandı, zeminleri kumdu. Evlerin kapısı yoktu. Evine ilk kapı yapan kişi Süheyl bin Amr oldu. Ama Hazreti Ömer hemen bundan vazgeçmesini istedi. Hazreti Muhammed'in evinde zeminden ancak altına eşya konulabilecek kadar yüksek bir şerir, yani sedir denebilir, vardı. Evin en değerli eşyası buydu. Hazreti Muhammed şerir üzerinde uyumayı severdi. Bir evde 3'ten fazla şerir bulunmasını israf sayardı. Halı Araplar tarafından biliniyor ve kullanılıyordu ama Hazreti Muhammed'in evinde yoktu. Hurma dallarından örülmüş bir hasır vardı sadece. Geceleri bu örtü yatılan kısmı ayırmak üzere perde olarak da kullanılıyordu. Döşeği içine hurma lifi doldurulmuş deriden yapılmıştı. Uyurken üzerine örttüğü çözgüsü kıl, argacı deve yünü basit bir battaniyesi vardı. Seccadesi humra denilen hurma dalından örülmüştü. Ebu Davud'a göre seccadenin bir bölümü yanıktı. Hazreti Muhammed giyimde kuşamda olduğu gibi evlerin de aşırı süslü olmasını, örneğin çok süslü perdelerin kullanılmasını israf sayardı. Döşek konulan sehvenin yani yüklüğün önüne konan süslü perde nedeniyle Hazreti Ayşe'yi uyardığı biliniyor. Çok kimsede bulunmasına rağmen Hazreti Muhammed'in lambası bile yoktu evinde. Sabaha kadar lamba yakanları uyarırdı. Eve su dışarıdaki kuyudan getirilirdi. Zenginlerin kendi kuyusu vardı. Bazıları suyu parayla satınca Hazreti Muhammed Rume kuyusunu satın alıp halkın hizmetine sundu. Hazreti Muhammed hastalığı döneminde sadece Hazreti Hafsa'da bulunan ve Mirken adı verilen büyük bir bakır leğende banyo yapabildi. Yeşil sırlı çömleklere konan suyla abdest alıyordu. Su kabı olarak nudar ağacından yapılmış cümcüme adı verilen bir bardak kullandı. Sonraki yıllarda Suriye'den getirilip hediye edilen bir cam bardağı oldu. Hazreti Muhammed yere serilen deri sofrada yemek yiyordu. Evinin dışındaki tandırı komşusu Harise bin En-Numan ile birlikte kullanıyordu. Mutfağının lüks aleti elek idi. Hazreti Muhammed hayatını anlatırken hiç elenmiş undan ekmek yemediğini söyleyecekti. Evinde ekmek için tahıllar taş el değirmeninde kırılır, kepek üflenip alınarak bir kapta yumuşamaya bırakılıp sonra hamur yapılırdı. Hazreti Muhammed'in ellerinde devamlı olarak kullandığı taş değirmen nedeniyle hep yara olurdu. Bu değirmeni baba evinden getirmişti. Hazreti Muhammed bir lokma bir hırkanın en değerli sembolüydü. Ebu Zerr'in neden Halife Osman ipek giyiyor sorusu İslam'ın savruluşunu durdurma mücadelesiydi. Bardağı taşıran son olay şöyle oldu. Adı Kabul Ahbar idi. Yemen Yahudilerindendi. Sonradan Müslüman olmuştu. Babası Yahudi bir din alimiydi. Ahbar Hazreti Osman'ın danışmanlarındandı. Ebu Zer gibi devlet hazinesini kullanma şeklini eleştirenlere karşı Hazreti Osman'ın en ateşli savunucusuydu. Bir gün Hazreti Osman Ahbar'a sordu. Bir insan malının zekatını verdikten sonra onda bir kimsenin hakkı kalır mı? Ahbar, hayır, bir kimse zekatını verdikten sonra dilerse bir kerpiç altından, bir kerpiç gümüşten bile ev yapabilir diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Zer hiddetle Bakara suresinden 2'ye 177 ayet okudu. Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz hayırda iyilik değildir. Sevdiği malını Allah'a hoşnut etmek için yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere verendir. Ekledi. Görmez misin yalancı ahbar? Benim dinimi sen mi öğreteceksin bana? Allah'ın mal biriktirmeyi yasakladığını ve hayır yolunda bulunmayı emrettiğini görmüyor musun? Bu son tartışma oldu. Ebu Zer Şam'a sürgüne yollandı. Gittiği Şam'da bu kez Emeviler ile anlaşamadı. Ey Muaviye, eğer bu sarayı kendi paranla yapıyorsan israftır. Yok eğer halkın parasıyla yapıyorsan bu ihanettir dedi. Muaviye Ebu Zer ile arasını düzeltmek için rüşvet vermeyi denedi. Bir köle ile altın kese gönderdi. Köle Ebu Zer'e yalvardı. Ben bir de köleyim. Beni kabul etmezseniz canımdan olabilirim. Ebu Zer'in cevabı net oldu. Eğer bunu kabul edersem o zaman ben bir köle olurum. Muaviye vazgeçmedi. Ebu Zer'i evine davet edip tehdit etti. Eğer Halife Osman'ın izni olmadan bir peygamber sahabesini öldürecek olsaydın bu sen olurdun. Yoksul tabakayla arama açıyorsun. Onları bize karşı ayaklandırıyorsun. Seni öldürmek için izin almalıyım. Ebu Zer rahattı. Eğer Allah'ın Resulü'nün sünnetine uygun davranırsan seninle sorunum olmaz. Sonunda Muaviye Hazreti Osman'a bir mektup yazarak Ebu Zer'in Şam'dan da sürülmesini istedi. Ebu Zer tekrar sürgün edildi ve Medine'ye döndü. Burada yanlış bulduğu her şeyi korkusuzca aykırmaya devam etti. Hele Hazreti Osman'ın amca oğulları Mervan, Haris ve Zeyd bin Sabit'e devlet hazinesinden yeni kredi açtığını öğrenince isyan etti. Stokçuları biriktirenleri azapla müjdele, altın ve gümüşü biriktirip hak yolunda harcamayanları elin bir azap ile müjdele gibi ayetleri okuması başta Hazreti Osman ve diğer kademedeki yöneticileri kızdırdı. Ebu Zer yine uyarıldı, yine sürgünle tehdit edildi, cevabı şu oldu. Osman bana Allah'ın ayetlerini okumamı mı yasaklıyor? Allah'ın emrini terk edenleri ayıplamayayım mı? Yemin olsun ki kılıcı boynuma dayasalar da doğru bildiğimden şaşmam. Hakikati aykırmaktan asla geri durmam. Üçüncü kez sürgün edildi. Bu kez sürgün yeri Medine yakınlarındaki Rebeze çölüydü. Eğer siz deve üzerinde sadece tek kızı refakatinde sürgüne gönderildi. Yoksulların temsilcisi Hazreti Ali sürgün kararına karşı çıktı. Hatta şehrin dışına kadar oğulları Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan ile Ebu Zer'e eşlik etti. Hazreti Osman Ebu Zer'in başına Mervan ve askerlerini koydu. Bunlar da 90'lı yaşlarına gelmiş, Ebu Zer'in yolculuğunun daha da zor geçmesi için ellerinden geleni yaptılar. İddiaya göre Ebu Zer askerler tarafından yolda dövülerek öldürüldü. Yıl 652 idi. Dipnot. Adıyaman Kahta ziyaret köyünde Ebu Zer'e ait olduğu iddia edilen ve Sultan 4. Murat tarafından Bağdat seferi dönüşünde inşa ettirilen bir türbe bulunmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2012 tarihinde ihale ettiği restorasyon hala bitirilemedi. Resmi tarih nedir merak ediyorsanız Ebu Zer hakkında vakıflar sitesindeki yazıları okuyun. Ancak bu kadar çarpıtma olur. Tarihin her döneminde zorba iktidarları yıkıp kerim devleti inşa etmek isteyenlerin başına gelenler benzerdir. İdealist Ebu Zer'e sağcı diyebilir misiniz? 31. ayrımın sonu. Sayfa 260.